Caner Taslaman, doçent doktor, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Ve Aslı Erdoğan. Aslı Erdoğan, hoş geldin Aslı.
Merhaba.
Siz Aslı Erdoğan'ı romanlarıyla biliyorsunuz, edebiyatçı kimliğiyle biliyorsunuz. Oysa Aslı Erdoğan aslında bu sendeki sanırım görev yapmış bilim insanları, bilim insanı diyoruz değil mi? Artık bilim adamı demiyoruz. Bilim insanlarından bir tanesi. Deneyi takip ettin herhalde sen Aslı. İlk olarak hiç anlamayanlar için, bilmeyenler için. Mesela benim annem için. Şu deneyi bir anlatır mısın? Ne oldu? Ne yapılıyor Allah aşkına? Nedir bu deneyin yapılma nedeni?
Şimdi tabii ben CERN'den ayrılalı yaklaşık bir 15 yıl kadar oldu.
Evet.
Onun için hani annenizden belki daha az biliyor bile olabilirim.
Yok canım,
ben 15 yıl önce de kaldım ama kabaca söylersek parçacık fiziği, parçacıkları ve kuvvetleri açıklar. Yani evreni bunlarla, bu kavramlarla açıklarız. Parçacıklar ve etkileşimleri. Ve her şeyi bütünleştiren bütün kuvvetleri, parçacıkları bir teori adım adım oluşmakta. Parçacık teorisi. Fakat bu teorinin çok önemli anahtarlarından biri eksik. Yani kütleli bir evrende bu teoriyi geçerli kılmak için bir model oluşturulmuş.
Evet.
1960'lı yıllarda. Ve bu model eğer doğruysa Higgs adını verdiğimiz bir parçacığı bulmak zorundayız.
Bir parçacık eksik evren kurulurken.
Ama çok önemli bir parçacık.
Teori diyor ki evren bir çarpışma sonucu kuruldu mu? Ya da ben size sorayım, siz bir de yardım alalım buradan. Siz ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen de araştırılan ne acaba şu an?
Şimdi 40 yıl önce Peter Higgs parçacık fiziğinde temel bir parçacık olması gerektiğini söylemişti. Buna işte Higgs parçacığı, Higgs bozomu, bazıları da işte daha popüler bir isim olsun diye ona Tanrı parçacığı da sonra dediler. Bu şekilde isimler koymuş. Şimdi fizikte birçok zaman önce teorik olarak ortaya konan şeyler sonra deneyle ispatlanmaya çalışıldığına tanık oluruz. Mesela Big Bang teorisinin kendisi de birçok verisi böyle ortaya çıkmıştır. Mesela Einstein'ın formüllerinden hareket ederek teorik olarak evrenin genişlediği önce ortaya konmuştur. Daha sonra Hubble teleskopuyla bu tasdik edilmiştir. Veya Gamma Alfer kozmik fon radyasyonu denen Big Bang'in temel delillerinden birinin olması gerektiğini 1940'lı yıllarda söylemiştir. Ondan 20 yıl sonra bu bulunmuştur. 1960'lı yıllarda bulunmuştur. Hatta ondan sonra 1990'lı yıllarda işte uzaya gönderilen uydularla da bu tasdik edilmiş. Şimdi bunda da burada da buna benzer bir durum var. Önce teorik olarak bu parçacığın olması gerektiği mikrofizikte ortaya konmuş vaziyette. Bu deneyin sonucunda da bu parçacık gözlenmeye çalışıyor. Ama bu parçacık istikrarlı bir parçacık değil. Yani bizim bildiğimiz proton, elektron, nötron gibi böyle daha istikrarlı parçacıkların yanında çok çok kısa, saniyenin işte milyarlarda, trilyonlarda bir sürede kadar gözüküp kaybolan parçacıklar var. Burada yapılan deney bu parçacığı tespit etmek için. Bir de günümüzde tabii bir kural açığa çıkmış vaziyette. Yani bu tam bir fizikteki yasa gibi bir kural değil. Ne kadar küçüğü işte bulmak istiyorsanız o kadar büyük ortaya koymanız gerekir. Büyük para ortaya koyuyor. 10 milyar dolar parçacık koyuyor. Büyük bir tünel ortaya koyuyor. Yani binlerce uzunlukta bir tünel ortaya koyuyor. Ve birçok bilim adamının ortak gözlemi, ortak çalışması ortaya koyuyor.
Başarıyı da sonuçlandı ama değil mi?
Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Higgs parçacığı daha önce aradığımız parçacıklara biraz benzemiyor. Yani burada sorun küçük parçacık, çok küçük oluşundan dolayı bu kadar yüksek enerjilere çıkmak zorundayız değil. Higgs parçacığı aslında çok ağır bir parçacık da olabilir. Daha önce W ve Z bozonu dediğimiz iki önemli parçacık arandı CERN'de ve 1984'te bulundu.
Evet.
Ve bunları elleriyle koymuş gibi aradıkları enerjide buldular. Çünkü teori bize bunların hangi ağırlıkta, hangi kütlede olduğunu veriyordu. Ama Higgs'i şimdiye kadar aranan her şeyden ayıran bir özelliği var. Biz bu Higgs dediğimiz şeyin enerjisini yani kütlesini bilmiyoruz.
Evet.
Onun için de bir enerjiye gidip bunu verip onu yaratamıyoruz. Onun için baştan sona kadar bütün spektrumu taramak zorundayız. Onun için de çıkabildiğimiz en yüksek enerjiye çıkmak zorundayız.
İsterseniz bir soru alalım. Almanya'da Dortmund'da şu anda bir izleyicimiz bizi izliyor. Evinde izliyor. Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Siz sanırım söyleşimize katılmak istiyorsunuz. Bir bilgisayar mühendisiniz anladığım kadarıyla. Ne sormak istersiniz?
Evet, şu an okuyorum.
Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz.
Evet, Cüneyt Bey, benim sorum daha çok şimdi fiziki olarak değildi sorum. Benimki daha çok dini boyutunu soracaktım. Şimdi Kur'an'da bu konu zaten daha yıllar, yani bin yıllarca önce şey olmuştu. Yani dinimizce kesin bir neden nasıl oluştuğunu, bir evrenin nasıl oluştuğuna hakkında kesin bilgiler var. Ben şimdi soracaktım, bu konu araştırıldıktan sonra nasıl bir sonuç bekleniyor? Yani şimdi Kur'an'da yazılı şekli var zaten ama
Evet.
bu
Peki,
nasıl bir
soralım
sonuç
hemen
bekleniyor?
konuklarımıza. Çok teşekkür ederiz. Almanya'dan, Dortmund'dan seyrediyor musunuz her akşam bizi?
Evet, izliyorum
Peki, çok teşekkür
sizi.
ederim. Şimdi aslında tartışma biraz da dini noktaya da gelebilir, değil mi Aslı? Ne düşünüyorsunuz bu soruyla ilgili? Bir dini bir mesele çıkar mı buradaki sonuçlardan? Ya da dini sorgulamamıza, tanrısal bir ya da şu andaki dini kitaplarda öğretiyi sorgulamamıza...
Hayır, ben buradan dini sorgulanmasına yönelik bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Dindeki son dönemdeki yaklaşımların birçoğu, teologların yaklaşımı, ki bu İslam felsefesinde mesela İbn-i Sina'nın, İbn-i Rüşd'ün yaklaşımına karşılık gelen, Batı dünyasında William Paley'in yaklaşımına karşılık gelen bir yaklaşımdı. Bu yaklaşımda evren hakkında bilgimizin artması bilakis arzu edilir. Evren hakkında artan bilgimizin Tanrı'nın sanatı hakkında bize daha çok bilgi vereceğini, evreni daha iyi tanımamıza, Tanrı'nın sanatını daha çok takdir edeceğimize yönelik bir yaklaşım benimsenin. Ben de bu yaklaşımın doğru olduğunu, dindarların veya şeylerin bununla herhangi bir endişeye kapılmalarına
Evet.
gerek olmadığını, sırf dindarların değil, fizik açısından da, ben Big Bang diye bir sitem var yani.
Evet.
Arada benim de deneyi herhalde yaptığım bazen zannediyorlar. Mesajlar alıyorum. Aman bu deneyi durdurun diye. Yani internetten arayıp herhalde Big Bang çıkan ilk şeye böyle büyük bir panikle geçiyorlar. Yani hem dini açıdan hem diğer alanlar açısından böyle gereksiz bir panik havası oluştuğu kanaatindeyim. Bilakis bilgimizin artmasıyla ilgili yani sevindirici bir şey olarak bunu değerlendirmek lazım.
Evet. Aslı, ne düşünüyorsun?
Bence bir nasıl diyeyim, bu Higgs parçacığının, hani W parçacığını, Z parçacığını kimse bilmezken Higgs'i herkesin öğrenmesinin bir nedeni de buna tanrı parçacığı
Evet,
dendi.
neden tanrı parçacığı deniliyor?
Bence bu biraz şaka gibiydi. Hani Higgs'e inananlar, inanmayanlar, ateistler, politeistler, bir de hani başka seçenekler de var çünkü Higgs'i bulamazsak. Yani ben aslında bunu şaka gibi algılamıştım
Yok,
yani.
Lederman kendisi de şaka olduğunu söyledi. Yani bunu
Yani
özellikle
bence de bir
tanrı
şaka
parçacığı
olmalı
düşünüp
yani.
söylemedi.
Ya bu kelimenin özel bir
Ya
göndermesi var
çok
mı? Tanrı
önemli bir
parçacığı. İlgi çekmek için yapılmış bir şaka gibi bir şeydi yani
bir de
aslında.
ateistler, hani Higgs'e inanmayanlara ateistler deniyor falan.
Evet.
Böyle bir fizikçi arasında bir
Bu fizikçilerin
jargon.
arasındaki bir jargon yani.
Benim bildiğim kadarıyla öyleydi ama son birkaç ayda inanılmaz popüler oldu. Higgs ve mistik anlamlar
Yani biz
kazandı.
Higgs parçacık ismi bir isim ama yani Higgs parçacık dersek yani kimsenin dikkatini çekmiyor. Tanrı parçacığı derdik.
Evet,
Aa,
bütün
popüler oldu
dünyanın
gibi bir şey.
bunu
Evet, ama bir
konuşması.
yandan da
Bu
tepki de var
özel...
şimdi. Ya siz Tanrı'yı mı sorguluyorsunuz ya da Tanrı'nın sunduğu evrenin böyle olmadığını mı, daha ateist bir sonuca mı çıkacak diye bir endişe de var
Hayır,
pek
yani
çok kişide.
izafiyet teorisi ve Newton'un teorisini ortaya koyduktan sonra nasıl ki bunların teist yorumları ve ateist yorumları olduysa bundan sonra da bir şeyin ben kendi adıma değişeceğini zannetmiyorum. Yani bu deneyin teolojik şeyleri açığa çıkartmak şeklinde Aslan'ın da zaten söylediği gibi yani deneyin nasıl dizayn edildi başlangıcını söyledi. Yani böyle teolojik bir şeyleri temellendirmek veya karşı çıkmak şeklinde bir amaçla ne bu deneyler başlatıldı ne de burada yapılanların bununla bir ilgisi yok. Bu bir şaka yollu konan bir isim böyle bir tartışmanın gündeme gelmesine sebebiyet
Evet.
verdi. Bunu koyan Leon Lederman'ın da böyle bir niyeti yoktu. Yani
Evet. Zaten
yok.
hani Tanrı'yı ölçebileceğiniz bir deneyi henüz sanırım
Evet.
kimse yapamadı. Yani ben
Şimdi
Tanrı'yı açıkçası fizik laboratuvarında aramıyorum. Yani
evet.
aramadım da.
Belki de doğru olan da bu. Bir fizik
Yani
laboratuvarındaki
insani
sonuçlara göre.
eylemlerde arıyorum
Evet.
ve insanı da en son
Şimdi
bulduğum yer fizik laboratuvarı.
bir sonuç çıktı. Bu sonuç hemen açıklanmıyor. Başarıyla bittiği en azından konuşuluyor. Burada korkulan sanırım bazı bilim adamları bu deney yapılırken kara delikler oluşacağı ve dünyanın sonunun da gelebileceği şeklinde iddiaları ortaya attılar. Ya da attılar mı? Bunları biz nereden gündemimize yer? Çünkü böyle bir korku tüneli de oluşturuldu bunda.
Yani bu deneyin etrafında çok fazla mistifikasyona gidildiğini düşünüyorum ben. Tabii ki fizik dünyasında çok önemli bir deney. Çok önemli bir teorinin yerine oturması için kilit taşı. Ama buradan da böyle bir, nasıl diyeyim, bu bir mitolojik
Evet.
bakış açısı. İlla ki bir kıyamet bekliyoruz. Ya Tanrı'yı bulalım ya kıyamet. Hayır, bu bir fizik deneyi
sonuçta.
Bu
yani.
Bir fizik deneyi sonuçta, o kadar. Daha da fazla evet. değil.
Aslında bu önemli bir iki fizikçinin önemli yüzlerce fizikçiye karşı ileri sürdüğü bir şeydi. Yani aslında mesela işte Niels Bohr Enstitüsü gibi önemli bir enstitüden bir fizikçi diğerleri. İşte ufak kara deliklerin oluşup bunları evreni yutabileceği şeklinde söyledi ama fizik camiası da bunu ciddiye almadı. Yani haklı olarak da ciddiye almadı. Genel işte kabul edilen Hawking yaklaşımında ufak kara deliklerin yaydığı radyasyonla önemsizleşeceği, yani önemli bir etki oluşturmayacağı düşünüyor. Genel paylaşılan da görüş de bu yönde. Zaten tek bir fizikçinin de gözetiminde yapılan bir deney değil zaten bu deney. Binlerce fizikçinin gözetiminde yapılan bir deney. Yani o bir iki fizikçinin görüşleri yani evet. bilim camiasında ciddiye alınmadı.
Kim bu insanlar, bu fizikçiler? Nereden seçiliyorlar? Sen orada yer aldığın için özellikle merak ediyorum. Yani nasıl bir ortam var orada? Nasıl bir yaşam var?
92'de yaz öğrencisi olarak gittim. Her yıl yaklaşık 100 kadar yaz öğrencisi çağrılır çeşitli ülkelerden. Enginar'ın ön ayak olmasıyla. Rahmetli Enginar'ın
evet. ön ayak olmasıyla. Uçak kazasında
evet.
kaybettiğimiz.
Kaybettiğimiz Enginar benim hocamdı.
Isparta uçağında evet.
3 ay kaldım. Ondan sonra bize birkaç seçenek sundular. Şu konuda, şu konuda, şu konuda şunlarla ilgili çalışabilirsin diye. Higgs'i de duymuştum ve başka bir yaz öğrencisinin o konuda neden çalışmak istemediğini anlamadım. Yani Higgs'i duyar duymaz ben Higgs çalışmak istiyorum dedim.
Neden şey, önemli sizin için?
Fiziğin en temel sorusu yani bunu hiç parçacık fiziğinin en kilit noktası bence.
Gittiniz.
Ve Daniel'le tanıştım. Daniel Frodovo benim şefim oldu daha sonra. Fransız fizikçi. 7 dil biliyor. Pardon 11 dil biliyor. Üstün zekalı, çok ters, sert bir adam.
Orada hep böyle farklı ülkelerden bilim insanları var.
Ben oradayken yaklaşık 5000 fizikçi oluyorduk. Buna akseleratör fizikçileri dahil değil. Yani dedektör fizikçileri ve teorisyenler.
Dünyanın her yerinden fizikçiler geliyor.
Ağırlıklı olarak Avrupa. Evet. Ve 84 Nobel'ini almış Carlo Rubbia, UA1'in başındaki. İki kişi aldı 84 Nobel'ini. Biri Rubbia'dır, öbürü de CERN'in akseleratör fizikçilerine. Rubbia o sıralar general direktördü. CERN'in başında bir İtalyan vardı. İtalyan, Alman, İngiliz, Fransız olarak
hangi
iki yıllık.
İngilizce.
İngilizce. Bütün bilimsel toplantılar İngilizce olmak zorundaydı. CERN'deki insan profili nasıldır?
Evet. Mikrofonunu biraz düzeltebilir misin rica etsem? Evet. Evet. Bir parça.
Bir boyun ameliyatı geçirdim de.
Çok geçmiş çok olsun. Biliyorum zorlanıyorsun da farkındayım.
Genelde Avrupa'nın üniversitelerinden gelirler. Amerikalıların da büyük bir ekibi evet. var. Türkiye üye değildi o zaman, hala da değil. Biz ilk fizikçilerdik
bu
oradaki.
Bu Melekler ve Şeytanlar filminde bayağı heyecanlı gözüküyor.
Vallahi
böyle heyecanlı olaylar oluyor mu?
Görmedim. Oluyor film, mu? Filmi yani? Görmek.
Renkli midir bir fizikçi?
Gerçekten.
Böylesine dünyanın gözünü çevirdiği 10 milyar doların yatırıldığı bir laboratuvarda çalışmak.
Ya nasıl olsun ki öyle? 10 milyar doları oyun için kim yatırır? Burada ciddi bir iş yapılıyor. Nasıl diyeyim, günde benim gibi tembel biri bile 14 saat çalışıyordu. 14-15 saat ve nasıl bir tempoda, hata yapma lüksün yok. Evet. Toplantıda diline sürçme lüksün yok. Çünkü senin yaptığın sonuç ona lazım, onun sonucu ona lazım, onun sonucu ona lazım. Korkunç bir rekabet. Zaten benim fiziği bırakma kararı vermem. CERN'de gerçekleşti. Yani ben böyle...
Öyle mi? O kadar hani, sıkıcı mıydı ya?
Kuantum teorisi,
fizik kaybetti, felsefe... edebiyat kazandı ama öyle
hayır, bir şey. Hayır, şöyle diyeyim. Yani, bir yerde bir rehine var, baskını yapıp rehineyi alacaksınız. Araştırmacı, fizikçi, o baskını yapan insan. Hani evet. orada çok düşünecek vakti yok. Rehineye ne olur, ölür mü, kalır mı? Sen onu planlayıp, hata
ne kadar
yapmadan...
Ne kadar anlattın şu anda değil mi? Baktığın zaman hani insanın bir fizikçi olası geldi.
Yani tabii...
Bu kadar renkli olacağını düşünmezdim yani.
Önemli bir araştırmada, önemli ya da önemsiz bir rol üstleniyorsunuz. Bunun da tabii duygulandırıcı evet. bir yanı var, coşkun evet. bir yanı var.
Aslında bir soru geldi. Şu anda Mersin'de Murat Isıyer evinden izliyor bizi. Murat Bey, iyi akşamlar diliyorum.
Alo, iyi akşamlar.
Evet, Murat Bey, tartışmamızı takip ediyorsunuz herhalde. Buyurun, siz de bir soru soracaksınız evet. anladığım kadarıyla.
Evet, bir soru sormak istiyorum. Ben deney gerçekleşirken sürekli televizyonlardan ve gazetelerden takip ettik. Bazı bilim adamları da söylenenin aksine kötü sonuçlar doğurabileceği söylediler. Bu doğru mu değil mi? Oradaki misafirlerimiz bu konu hakkında ne düşünüyor? Onu öğrenmek istiyordum ben.
Peki, çok teşekkür ederiz. Aslında buna bir parça cevap verdiniz. Kötü olaylar olur
yani
mu olmaz mı?
Dediğin gibi azınlık bir fizikçi söylediği bir şeydi. Yani ufak kara deliklerin oluşmasıyla ilgili veya bir kısmı da işte bütün evren sıvıya dönüşü gibi şeyler dedi. Ama bu bilim camiasında da ciddiye alınmadı. Aslı Hanım da zaten güzel belirtti. Burada çok büyük bir beyin yatırımı var.
Evet.
Tek bir fizikte yüzlerce binlerce fizikçinin ortak aklı çalışıyor. Yani buraya güvenmemek için böyle gereksiz şüpheler, komplo teorileri üretmek için hiçbir sebep yok.
Gizli deneyler yapılıyor mu Aslı? Hiç ben şöyle kapalı kapılar gördüm
mü? Maalesef hani, hiç
askerlerin beklediği,
hiç olmadı.
İri yarı fizikçilerin ya da böyle bir...
ama şöyle komik bir anım var. Yaz öğrencilerinden biri, ben bir yıl kıdemliyken oldu bu, radyoaktif maddeyi evine hatıra diye götürmek istemiş.
Kim?
Bir yaz öğrencisi, adını...
Yani şeyini, Türk mü?
Hayır, Türk zaten biz iki kişiydik o yıl.
Evet. Güzel bir hatıraymış, ölümcül bir
çok
hatıra.
Çok genç bir çocuk yani üniversite. Çünkü oradaki hemen herkes doktorasını yapmış. Evet. Hani yaş ortalaması gene 30'un üstünde. Ben 24
bu
yaşındaydım.
Bu zekâyla sanırım çok büyük bir kariyeri olmadığını düşünüyorum.
Kapının önünde tabii Geiger saçları öttü. Ortalık ayağa kalktı. O gün dolaştı her yer. Çünkü insanlara ciddi şekilde evet. radyoaktivite de yaymış oldu. Yani benim hatırladığım en heyecanlı anı o. Bir de yıldırım düşmüştü bir gün. Elektrikler kesildi. Bir, iki yılda sadece bir kez elektrikler kesildi. Onun dışında da çok...
Dünyasından heyecanlı anlar. Senin bir sıradan bir hikayende bile olaylar öyle bir şeyler oluyor ki son kitabında.
Teşekkür ederim.
Peki çok kısa bir ara verin. Ardından son görüşlerinizi ben merak ediyorum. Bundan sonra ne olur? Sonuçlar ne olur? Evet. Çünkü şu anda bir deney yapıldı, bitti ama ne oldu? Biraz zaman alacak. Bu olasılıkları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra 5'ne 1 kaya devam edeceğiz. We hope that the LHC is about to bridge this...
Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N1K devam edecek. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N1K devam ediyor.
Sevgili seyirciler, 5N1K'da CERN'de yapılan ünlü bir deneyi konuşuyoruz. Bu deney çok konuşulacak bir deneydi. Son olarak Caner Bey'e söyleyeyim. Deney bitti. Başarıyla bitti deniliyor ama sonuçlar açıklanmadı. Madem bitti, niye açıklanmadı?
Herhalde tabii orada tespitler yapacak. Bilgisayardaki o veriler incelenecek. Dediğin gibi yani X parçacık kütle olarak yani protondan falan büyük bir parçacık oldu. İstikrarsız bir parçacık. Hem onlar her çarpışmada değil yani belli çarpışmalarda o parçacığı ancak yakalamış olmaları mümkün. Bunu gerçekten yakalayıp yakalamadıklar o verileri değerlendirecekler. Tabii Higgs parçacığı dışında belki bugüne kadar teorik olarak tahmin edilmeyen başka böyle kararsız parçacıkların ortaya çıkıp çıkmayacağı da bir merak konusuydu. Onlar tespit edilecektir. Sonra açıklanacaktır. Bu ne kadar süreceğini ben de tahmin edemiyorum.
Evet.
Ama şu anda o bilgisayarda tabii çok özel yöntemlerle.
Sizce buldular mı sonuçta o parçacığı?
Benim bunu? Yani gerçekten bir fikrim yok. Hawking işte $100 bahse giriyor bulamayacaklar diye. Ama yani tahminim olmayan bir konuda ben tahmin yapmayayım. Evet. Fakat şunu tahmin etmek bana göre zor değil. Mikrofizikteki tartışmalar, genel fizikteki tartışmalar bununla kimse noktalanacağını beklemesin.
Her
devam
şey yeni bir soruyla geliyor. Beraber.
Elbette. Bir de tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Bu tahmin edilen kısmı, ortada bir teori var. Bu deneyde o teoriye uygun bir şeyler bekleniyor.
Evet.
Bir de Karl Popper'ın da dikkat çektiği başka bir şey var. İnsan zihninin ürünlerinin ne olacağını önceden tahmin edemiyoruz. O yüzden de aslında tarihin akışının nasıl olacağını tahmin etmemiz mümkün değil. Mesela CERN'de daha evvelki yapılan deneyler çerçevesinde mesela internetin gelişmesine evet. acayip katkıda bulundu. O dönemde onu da hiç kimse tahmin etmiyor.
Evet.
Bugünkü en basit sosyolojik olguları incelerken bile internetin topluma getirdiği değişiklikleri göz önüne almak evet. zorundayız. Bir de şu andan hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bu şekilde bir şeylerin de ortaya çıkması mümkün. Ama tahmin edilemeyecek bir şey için bir tahmin herhalde peki. yapmamamız daha doğru olacak.
Sen ne diyorsun Aslı son olarak?
Şimdi ilk soru tabii Higgs'i bulup bulmadıkları. Bütün evet. bu deney Higgs'i aramak için yapıldı. Buldularsa ne olur, bulmadılarsa ne olur? Şimdi bir parçacığı bulmak... Bu kadar kolay bir şey değil. Çünkü bunlar stabil olmayan parçacıklardır. Çok kısa süreler var olup diğer parçacıklara dönüşürler. Ve her parçacığın bir imzası vardır. Ama aynı imzayı atan ondan çok daha büyük sayıda background parçacıklar bulunur. Şimdi yani fizik camiasının birbirine ikna etmek için ilk başta bu gördüğü sinyalin o 10 milyar tane olan sinyalden değil de bu 1000 tane olan sinyalden olması olduğunu ya yani Higgs 1000 tane ise evet. background atıyorum 10 milyar. Bu değil de bu demek o kadar kolay bir iş değil.
Hatta.
Yani öncelikle bir çok temiz, çok net bir Higgs sinyali görecekler ki şimdi tabii ben şimdi mutfak evet. kısmından söz ediyorum. İkna edip yani evet. bilim camiası ikna ile de yürür.
Evet.
Ama Higgs'i bulamadılarsa asıl ilginç şey orada olacak. Evet. O zaman bütün bu teoride durup oturup biz nerede yanlış yaptık, nerede eksik şey yaptık, şimdi nereye doğru gideceğiz?
Evet. Bulamadıkları olmadığını da mı gösterir diye tabii ayrı bir soru da orada
sorulabilir. Tabii bir de şu var, bir parçacık belki de yani var demek daha kolaydır. Buyurun imzası ama belki de var ama biz göremedik.
Evet.
Bu bambaşka
çok
bir şey.
Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Böylesine bilimsel konular pek televizyonlarda konuşulmuyor, tartışılmıyor ama bence çok önemli. Bütün dünyanın belki de yıllardır konuştuğu bir konuya biz de zaman ayırdık. Sağ olun programımıza katıldığınız için.